Ayrım 3.
Bir Kürt zaptiye çavuşunun kütüğünden gelen Abdurrahman Paşa dedesi ve babası vergi çaldığı için zengin Araplaşmış olduğu için de ayağına azasıydı. Bu Abdurrahman Paşa kendi toprağının tamamını ancak harita üstünde görmüştür. Birinci Millet Meclisi'nde şer'iye vekilliği etmiş Eskişehirli bir Türk hocasını Türkler gibi ve demek yerine Araplar gibi vua dediğini belki henüz unutmamış olanlar vardır. Suriye, Filistin ve Hicaz'da Türk müsünüz sorusunun birçok defalar cevabı estağfurullah idi. Bu kıtaları ne sömürgeleştirmiş ne de vatandaştırmıştık. Osmanlı İmparatorluğu buralarda ücretsiz tarla ve sokak bekçisiydi. Eğer medrese ve şuursuzluk devam etmiş olsaydı Araplığın Anadolu yukarılarına kadar gireceğine şüphe yoktu. Bizim emperyalizm Osmanlı emperyalizmi şu ana fikir üstünde kurulmuş bir hayal idi. Türk milleti kendi başına devlet yapamaz. Kudüs'ün en güzel yapısı Almanların, ikinci güzel yapısı yine onların, en büyük yapısı Rusların, bütün öteki binalar İngilizlerin, Fransızların, hep başka milletlerin idi. Gür sakalları baharat kokan Dürziler, saçları örgülü Yahudiler, elleri meşinleşmiş urban ve entarili Araplar, hepsi Türk ordusu kanala doğru giderken, Dar Suriye ve Filistin kıtasına iki safa ayrılmış, geç yedim geç diyordu. Fakat bir avuç Türk bütün kıtayı tuttu. Koskoca çölü yapı ve bahçelerle donattık. Geç kalmıştık, artık ne Suriye ne de Filistin bizim idi. Rumeli'yi kaybetmiştik. Bir realite hissiyle değil, bir tarih hissiyle kendimizi zorluyorduk. Anadolu baştan başa yapılmak, şehirler, köyler, ev ve tarla zengin olmak, Türkler tamamıyla batılaşmak ve sonra da Halep'ten Kızıldeniz'e doğru nüfus, teknik ve sermaye ile taşmak lazımdı. Biz ise Anadolu'yu aşıp Halep kapısını vurduğumuz zaman bayındırlık ve kalabalık görmeye başlıyorduk. Halep büyük bir şehir, Şam büyük bir şehir, Beyrut büyük bir şehir, Kudüs büyük bir şehir ve hepsi yabancıydı. Lübnan havası bize Dobruca havasından 100 kat daha yabancıydı. Fakat her yere bizim diyorduk. Şam evimiz kadar bizim, Lübnan bahçemiz kadar bizim. Bu tasarruf ve hüküm hissinin bize damarımızdaki kandan geldiğine şüphe yoktu. Ve kendimizi otelciye, lokantacıya hatta posta memuruna anlatmak için yavaş yavaş Arapça öğreniyorduk. Şam'dan kalkan tren Medine'ye 3 gün 3 gecede gider. Medine'yi bile bırakmıyorduk. Medine'siz Türkiye bu emperyalizmin intiharı demekti. Ne Medine'si? Bir gün aşağı geçecek bir kıtayı selamlamaya inmiştik. Tren varken Adana'dan biri yayan yürümekteydiler. 3000 kadar zayıf, soluk ve üstü başı yıpranmış Türk çocuğu yorgun argın önümüzden geçtiler. Biliyor musunuz nereye gidiyorlardı? Aden'e. Hamid'in mısrasını hatırlıyordum. Nereye gitmek istiyorsunuz? Adem'e. Mısır'ı fethe çıkan Cemal Paşa Kudüs'te, Şam'da, Lübnan'da, Beyrut'ta ve Halep'te oturduğu zaman bir işgal ordusunun kumandanı gibi bir şeydi. Zeytin Dağı'nın üstündeki Alman yurdunda biz devenin üstünde merdivenle tırmanmaya uğraşan Avusturyalı subay, otomobilden ürken Hecin, Hecin'den ürken Macar atı, kanalı geçmek için Taberiye Gölü'nde tulum idmanı yapan Sivaslı Nefer ve bir boğuk Arap sesi. Fel Yahya. İmparatorlukların sanatı sömürge ve milliyet işlemektir. Osmanlı İmparatorluğu Trakya'dan Erzurum'a doğru koca gevdesini yan yatırmış, memelerini sömürge ve milliyetlerin ağzına teslim etmiş, artık sütü kanı ile karışık emilen bir sağmalıydı. Arap saçı. Dördüncü ordu Suriye'deyken Havran Dürzileri bize hemen hiç isyan etmediler. Niçin bilir misiniz? Bütün Havran kabile kabile parçalanmıştı. Şeyhler kendi öz kardeşleriyle dahi dost değildiler. Havran şeyhlerini yalnız bir menfaat birleştirebilir. Vergi, hele ağnam, küçük baş hayvan vergisi. Tahsildar Havran'a gittiği zaman bütün dürziler birliktirler. Tahsildar döndüğü vakit yine 1000 parçadırlar. Biz harp devam ettiği kadar hiçbir vergi almadık. Bilakis Havran'ı altın ve nişana boğduk. Halep'ten Aden'e kadar süren o koca memlekette bir Arap meselesi vardı zannetmeyiniz. Arap meselesi denen şey Türk düşmanlığı hissiydi. Bu hissi ortadan kaldırınız, Suriye ve Arabistan meselesi Arap saçına döner, karma karışıklığın içinden çıkamazsınız. Müslüman Araplar arasında bir Arap halifeliği hükümeti peşinde olanlar vardı. Hristiyanlar ise daha fazla Türk düşmanıyken en iyi idare Osmanlı idaresi olduğu fikrindeydiler. Çünkü kendilerini imtiyazlandıran Osmanlı idaresi kalkarsa Müslüman Arapların baskısı tehlikesi vardır. Sonra yabancı bir idare, iktisat, ticaret memleketin bütün kazanç kaynaklarına musallat olur. Türkler ise piyasa ve pazarlarda yerlilerin rakipleri değildirler. İşte bir Fransız vesikası. Maruni Patri'yi de bilir ki eğer Fransızlar gelecek olurlarsa haksız imtiyazları elinden alacaktır. Patri'nin arzusu Fransız himayesinde fakat Osmanlı idaresinde yaşamaktır. Suriye'de Hristiyanlık, Müslümanlık, Filistin'de Araplık, Yahudilik, Hicaz'da Şeriflik ve Vehhabilik meseleleri bizzat Türk-Arap meselesinden daha azılıydı. Nitekim biz çıktık, nifak bütün Akdeniz, Kızıldeniz ve çöller boyunca yanıp durmaktadır. Harbin başında Lübnan bağımsız bir mutasarrıflıktı. Marunilerin patriğini Osmanlı hükümeti tasdik etmemişti fakat Fransızlar vasıtasıyla buyrultu verip dururdu. Maruni tayfası patriği Allah yerine tutup tapar. Lübnan'ın üçte biri Maruni vakfıdır. Candan İslam düşmanıdırlar. Lübnan'da mukaddes cihatçı denen bir sınıf vardır. Her İslam öldüren mukaddes cihatçıdır. Bekarsa 4, evli ise 8 lira maaş alır. 4 yıl önceki 32 bin Müslüman dürziden biz oradayken 8 bin kadar kalmıştı. Protestanlar İngiliz, Ortodokslar Rus taraflısıydılar. Filistin'de Siyonistler adeta gizli bir hükümet yapmışlardı. Bayrakları ve postaları vardı. Mektuplarına kendi pullarını yapıştırırlar, kendi memurlarıyla sevk ederlerdi. Sayısız kabile ve aşiretlerin isim ve meselelerine ise girmek bile doğru değil. Bu akşamki gerçek ortalık ağarmadan tersine döner. Çöl ve yarı çölde menfaat ve kuvvetten başka hiçbir kuvvet hüküm sürmez. Birkaç devlet bir memlekette adam tüccarlığına başladığı zaman altına avuç açanlar çok olur. Fakat bunları ciddi bir hareketin şefleri diye saymak doğru değildir. Biz bu hatada bulunduk. İngilizler, Ruslar, İtalyanlar ve Osmanlılar arasında Suriye, Filistin ve Hicaz işlerini en az bilen ve anlayanlar sonuncular. Yani bu kıtaların asıl sahipleri olmuştur. Her tarafı top arabası ile geziyor ve hırsız memur kafasının tası içinden seyrediyorduk. 4. Ordu Kumandanı'nın Lübnan meselesini nasıl halletmiş olduğunu gösteren notları o zamanki defterimden alıyorum. Bütün Lübnan donanmıştır. Acemice çizilmiş aylar ve yanlış yıldızlar fakat ne kadar çok Osmanlı bayrağı var. Lübnan kızları bütün kırmızı entarilerini ve beyaz çoraplarını kesip kullanmışlar. Yolda cirit oynuyorlar, deve üstünde göbek atan kadınlar, güzel hayvan tüyleriyle süslenmiş mızraklar. Bütün Afrika fantazyası, üstlerinde yırtmaçlı gecelik, ayaklarında don, başlarında agel ve kefiye, bütün dürzi halkı ve sonra akşam yemeği. Sofra dağ çiçekleriyle bezenmişti. İçki yerine soğuk su temiz ayran, iki tarafında tanzimattan kalma bir sürü insan var. Hepsi siyah İstanbul'in giyinmiş, klasik ve Sultan Aziz terzinin elinden çıkma efendiler, sizin susmanızı kendi aleyhlerinde bir düşünüş sandıklarından, hepsi söz bulmak ve terkip yapmakla meşgul. Cemal Paşa ayaktaydı. Muhterem efendiler dedi, bugüne kadar Lübnan'ın büyük bir acısı vardı. Lübnan mustarip idi. İşte ben bu ızdırabı dindirmeye geldim. Size haber veriyorum ki Lübnan artık Konya kadar Osmanlı'dır. Artık bu güzel toprağımızda yabancı imtiyazlarından hiçbiri kalmamıştır. Müslümanı, Hristiyanı sureler, ayetler okuyarak halifeye, Enver Paşa'ya ve Cemal Paşa'ya dua etmeye başladılar. Cemal Paşa kendilerini karmaşık yarı istiklallerinden kurtarmıştı. Oturanlar ve ayakta duranlar kumandanın bu müjdesinden ve belediyenin soğuk suyundan ve ayranından sarhoş oldular. Bir Fransız raporu diyor ki, Lübnanlılar ihtilal yapmazlar, bizden bir vakitler silah istediler verdik, isyan çıkaracakları yerde silahları çöl Araplarına sattılar. Denizle demir yolu arasına sıkışmış olan ürkek ve sabırlı Lübnan'da Arap saçının bir küçük kıvrımını çözmüştü. Filistin için tehcir, göç ettirme, Suriye için tethiş, zor kullanma ve Hicaz için ordu kullandık. Yafa kıyılarında Balfour'un beyannamesini bekleşen hesaplı Yahudiler bu uğurda kafa değil bir portakal bile feda etmediler. Hicaz ayaklandı, Suriye ise sustu. Üç Ayak. Osmanlı tarihini Suriye'den bahseden son siyasi faslı şüphesiz Aliye Divan-ı Harbi olacaktır. Bu Divan-ı Harbin kararı ile Şam ve Beyrut 40 kadar Arap milliyetçisi öldürülmüştür. Asılanlar arasında Abdülhamid Zöhravi gibi ayağından, Şefik el-Müeyyed gibi milletvekili, Abdülgani Arisi gibi birinci sınıf gazeteci ve Refik Rızık Sellum gibi şair olanlar da vardır. Birçoğu menfaat ve politika adamı, bir kısmı idealist idi. Balkan Harbi zamanlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun artık dağılacağına inanarak Suriye için yeni bir talih arayanlar tarafından Paris'te bir kongre yapılmıştı. Araplık cereyanının ondan sonra başlıca ocağı Ella Merkeziye Cemiyeti idi. Aliye'de hapsedilmiş olanlar ise merkezi Kahire'de bulunan bu cemiyetin üyeleriydi. Üyeleri fakat ne zaman? Ella Merkeziye Cemiyeti'nin büyük harp başladığı vakit Suriye'de kalmış olanların bu teşebbüsünden haberleri var mıydı? Çünkü arada bir umumi af olmuştur. Tutulmuş olanları sadece eskiden bu cemiyet içinde çalıştıkları için mahkum etmek doğru olmazdı. Divanı harp ise tutmuş olduğu kimselerin büyük harpten sonra da cemiyetin emriyle hareket etmiş olduklarına inanmıştır. Bütün dava budur. Aliye de kanun ve adaletin zorlanmış olup olmadığını meydana çıkarmak hukukçulara düşer. O zaman Suriye'de esaslı bir tetiş politikasına neden lüzum olduğunu Tiflis sokaklarında öldürülen Cemal Paşa bir sır olarak kara toprağa götürmüştür. Hazin talih, eşraflarını öldürmüş olduğu Suriye'de Cemal Paşa'yı seven ve arayan çoktur. Cemal Paşa Bolşevikler hesabına on binlercesine kendi eliyle hayat vermiş olduğu Ermeniler tarafından öldürülmüştür. Cemal Paşa bir taraftan zor, bir taraftan imar ve ıslah siyasetleri kullanarak Araplık cereyanının durdurulacağı fikrindeydi. Devletten en yüksek rütbe ve menfaatler koparıp Osmanlı İmparatorluğu Birliği'ni bozmaya çalışanları bir türlü affetmemiştir. İstanbul'un bu işte Cemal Paşa ile zıt gittiği yanlıştır. Enver ve Talat Paşalar esas da onunla birlik idiler. Hiçbiri vatan ihanetinin cezasız bırakılmasını istememiştir. Fakat mesela Enver Paşa Abdülhamit Zöhravi'nin, Talat Paşa Şefik el-Müeyyid'in bırakılması için aracılık ettiler. İttihat ve Terakki'den başka bir takım şahsiyetlerin de iltimas ettiği kimseler vardı. İstanbul sonuna kadar Aliye davasının bir defa da harbiye nezaretinde incelenmesinde ısrar etti. Büyük harpte çıkan kanunlardan biri ise kumandanlara eğer vatan müdafası için zaruri görülürse idam hükümlerini doğrudan doğruya yerine getirmek yetkisini vermiştir. Bu yetki olsa olsa ateş attığında hemen şiddetli tesir yapılmaya lüzum gösteren vakalar için düşünülüp verilmiş olabilir. Fakat hüküm mutlak olduğundan Cemal Paşa Aliye Divanı harp kararları için kanundan istifade etti. Çünkü dava dosyaları İstanbul'a giderse işin alt üst olacağından korkuyordu. Ve bir sabah açık telgrafla 7 kişinin Şam'da ve gerisinin Beyrut'ta idam edilmiş olduklarını İstanbul'a bildirerek meseleyi kökünden halletti. Eğer tetiş yapılmamış olsaydı Suriye'de isyan çıkacak mıydı? Hicaz'ın ayaklanışı tetiş yapılmış olmasından mıdır? Tetiş Suriye'nin kaybolmasına yardım etmiş midir? Benim fikrim üçünün de doğru olmadığıdır. Bugünkü Türk kafası ileri bir kafadır. Bu kafanın şimdiki düşünüşüyle o zamanki Arap meselesi için karar vermek yanlış olur. Şunu hesaba katmalıdır ki İttihat ve Terakki Osmanlı İmparatorluğu'nun hiçbir hak ve nüfuzundan vazgeçmeye razı olmamıştır. İttihat ve Terakki Arnavut, Ermeni, Rum ve Arap bütün azınlıkların milliyetçi ve istiklalci unsurların can düşmanıydı. Cemal Paşa rahmetli Mahmut Kamil Paşa hakkında bazı şüpheler olduğunu Enver Paşa'ya yazarken, eğer diyordu Erzurum cephesinde vatana iyi hizmet ediyorsa hiç kurcalamayalım. Enver Paşa'nın bu şifreye, hiçbir vatan hizmeti vatana yapılmış olan fenalığı mazur gösteremez, vesika bulursanız hemen bana bildiriniz diye cevap vermiş olduğunu hatırlarım. Tutulanlardan hiçbiri öleceklerine inanmadılar. Abdülhamit Zöhravi'nin Şam'da Cemal Paşa'nın karşısına nasıl çıktığını biliyorum. Ayan azası olduğu için bekleme salonunda birkaç dakika kalmak bile kibrine dokunmuştu. Dik başlı, vakarlı bir adamdı. Kumandanın gösterdiği iskemleye kadar gururu devam etti. Fakat Cemal Paşa harpten önceki hesapları araştırdığını hissettiren bir vesikayı okuduğu zaman sarardı. Bir su istedi ve ilk yudum boğazına takılarak bunalır gibi oldu. Ancak beni affediniz diyebildi. Kudüs karargahına gelen Şefik el-Müeyyed de öyleydi. Bir şeyden hicranlanmıştım. Acaba insanın öldüreceği kimseleri önceden sağ olarak karşısında dizlerine kapatmaktan ve dik boyunlarını eğdirmekten aldığı zevk nedir? Bir defa Mahmut Şevket Paşa vakası sürgünlerinden birinin kendini affettirmek için eski İstanbul muhafızına yolladığı telgrafı Cemal Paşa'ya verdiğim zaman sakallı arasından bir tebessüm dalgası dolaşarak şunu dediğini hatırlarım. Her tarafta benim sürmüş olduklarım var. Ve bu dil sürçünün acılığını gidermek için teşebbüsümü ile cümlesini bir iç çekintisi içinde nasıl saklamaya çalıştığını da hala görür gibi olurum. Beyrut'ta asılmış olanlar daha fazla genç milliyetçilerdi. Bunlar zindandan ipe kadar Arap marşı okuyarak cesur ve dik başlı gitmişlerdir. Şam'da ölenlerin hikayelerini rahmetli Nurettin'den dinlemiştim. Şu iki hikaye kalbimi yırtmıştır. Şefik el-Müeyyid'in sakalı beyaz ve uzundu. Asıldığı zaman görünüşü acıklı olacağını düşünen bir Şamlı jandarma zabiti elleri arkasına bağlı, beyaz gömleğiyle hükümet konağı merdivenlerine inen mahkumu birdenbire tutmuş, cebinden çıkardığı makasla sakalını kırpmıştı. Bu cinai, yani cinayetle ilgili tuvaletin hatırası, Arap davasının eğer varsa bütün haklı ve iyi taraflarını bana unutturmuştur. Sinirli olan Cezayirli Ömer idam iskemlesine çıkarken bağırıp çağırıyordu. Aşağıdan biri, sus, mesil olursun dedi.
Ömer korkudan susmuş olduğu halde asılmıştır. Bir Hristiyan olan Refik Rızık Sellum hakiki bir idealisti. Ölümü güler yüzle karşılamıştır. En son o idam edilecekti. 6 kişi artık soğuk birer ceset olmuşlardı. Refik meydanın başına geldiği vakit boş sehpaya bakmış gülümseyerek galiba yerim orasıdır demişti. Sonra ciddileşerek en öndeki cesede Abdülhamid Zöhravi'ye gözünü dikmiş ve ''Ey hürriyet babası merhaba'' diye selam vermişti. Telkin vermek için kendine sokulan ürkek papazı yine o cesaretlendirmiş ve iskemleye çıkarken İstanbul hukukundan tanıdığı bir Türk arkadaşına veda etmişti. Kinsiz ve kedersiz ölüme gitmek güçtür. Bir başka tip görmek için bir de Yusuf Hani'nin hikayesini dinleyiniz. Boğazına ip takıldığı zaman bile ölmekte olduğuna güç inananlardan biri hiç şüphesiz Yusuf Hani olmuştur. Şık, zengin, keyfi yerinde yazı Avrupa'da ve kışı Beyrut'ta geçiren Suriyelilerin biriydi. Harp olduğu vakit tez davranamadığı için Beyrut'ta kalmıştı. Yusuf Hani milliyetçi olduğu için Türk düşmanı değildi. Türk düşmanı olmak moda olduğu için ve zarar da vermediği için öyleydi. Ve takındığı bu sıfatı boynundaki kravattan fazla önemsediği de yoktu. Bir Fransız vesikası der ki, Lübnanlı Hristiyanlar Fransız dostudurlar. Hristiyanları sevmedikleri için Lübnanlı Müslümanlar da İngiliz taraflısıdırlar. Beyrut Araplarının çoğu Fransa'yı sever. Fakat Ortodokslar Ruslara bağlanmışlardır. Niçin? Hiç. Osmanlı bayrağından daha şerefli ve nüfuzlu herhangi bir bayrağa bağlanmış olmak için. Bir gün kumar masasına Yusuf Hani'ye bir kağıt getirip imzalatmışlardı. Divan-ı Harp imzaladığı bu vesikanın bir istiklal beyannamesi olduğunu kendisine anlatıncaya kadar Yusuf Hani ne yaptığını bilmemişti. Aman diyordu, beni bırakınız, zenginim, güzel bir karım ve çocuğum var. Oyundan ve zevkten başka bir şey peşinde koşanlardan değilim. Bu imza benim olabilir fakat nasıl anlatayım, imzamı bir poker fişi gibi atıvermiştim. Rahmetli Nurettin Şam'a geldikçe bu adamın hikayelerini naklederdi. Bütün esvaplarını hapse getirtti. Bir gün pantolonunun bir kenarını ütüsüz görmedim. Her sabah kendine çeki düzen veriyor ve hemen çıkmaya hazır. Beni görür görmez bu gece de mi burada kalacağım diye soruyor. Arap meseleleri artık edebiyat olmaktan çıkmıştı. O sırada böyle bir suçun affedilmesini istemek ve aramak boştu. Beyrut'ta Cemal Paşa evinin merdivenlerine inerken güzel ve siyahlar giymiş bir kadın yanında çocuğu ile kendini karşılamıştı. Çocuk elindeki çiçek demetini kumandanın ayağı altına atarak babamı bağışlayınız diyordu. Kumandanın o gün gözlerinin yaşardığını ve titreyen çenesini güç tuttuğunu görmüştüm. Çünkü bu siyahlı kadın evine dönerken meydanın bir köşesinde sevdiği kocasının soğumuş beyaz cesedini görecektir.